Size özel hazırladığımız bu sohbete hoş geldiniz. Bugün masamızda sizin bizimle paylaştığınız bir kaynak var. Şair Nurettin Polat Çamlıbel'in antoloji.com'da yayımlanan şiirlerinin dijital derlemesi. Amacımız bu şiirlerin satır aralarında biraz gezinmek, şairin dünyasına bir pencere açmak ve kelimelerle çizdiği o zengin duygu haritasını hani birlikte çözmek.
Evet. Elimizdeki bu derleme oldukça kapsamlı. Yani şairin kısa bir biyografisiyle başlıyor ve ardından onlarca şiiriyle devam ediyor. Bu sayede sadece eserlerine değil, o eserleri yaratan insanın hayat hikayesine, ilham kaynaklarına da geniş bir açıdan bakma şansı buluyoruz. Adeta bir sanatçı portresinin tamamını önümüze seriyor diyebiliriz.
Öyleyse portrenin kendisinden başlayalım. Yani şairin kimliğinden. Biyografiye göre Nurettin Polat Çamlıbel, 1964 Tokat, Reşadiye doğumlu. Beni ilk çarpan şey edebiyata olan ilgisinin halk ozanlarına duyduğu hayranlıkla başlaması oldu. Etkilendiği isimlere bakınca adeta bir ozanlar geçidi görüyoruz. Karacaoğlan, Pir Sultan Abdal, Yunus Emre, Dadaloğlu, Köroğlu, Aşık Veysel, Mahzuni Şerif. Ama liste burada bitmiyor. Yakın dönemden Ümit Yaşar Oğuzcan, Abdürrahim Karakoç ve Cemal Safi de var. Şimdi bu iki dünya, bir yanda o dağlar, isyan, saz ve söz geleneği, diğer yanda ise daha şehirli, daha bireysel, melankolik bir duyarlılık. Bu ikisi normalde biraz ayrı durmaz mı? Bu iki farklı damarı aynı bedende nasıl buluşturuyor?
Bu şairin kimliğini anlamak için en kilit nokta aslında. Bu liste bize Çamlıbel'in kendini basit bir şair olarak değil, kökleri yüzlerce yıl derine inen bir geleneğin, aşıklık geleneğinin modern bir halkası olarak gördüğünü söylüyor. Listelediğiniz o ilk isimler, yani halk ozanları, sadece güzel şiir yazan insanlar değildi. Onlar aynı zamanda toplumun vicdanıydı, hafızasıydı, sesiydi. Haksızlığa karşı konuşur, topluluğun derdini, sevincini dile getirirlerdi. Çamlıbel, şiirinin temelini işte bu sağlam ve toplumsal zemine oturtuyor.
Peki ya Ümit Yaşar, Cemal Safi gibi isimler? Onlar bu denklemin neresinde kalıyor?
İşte sentez tam da orada başlıyor. O isimlerse Cumhuriyet sonrası Türk şiirinin daha bireysel, lirik ve genellikle aşk acısı üzerine kurulu dünyasını temsil ediyor. Yani Çamlıbel aslında bir köprü kuruyor. Bir ayağını Köroğlu'nun isyan ettiği dağlara basıyor, diğer ayağını Ümit Yaşar'ın şehirdeki o hüzünlü odasına. Bu sayede hem biz diyen bir topluluğun sesi olabiliyor, hem de ben diyen bireyin en kişisel, en içsel acılarını dile getirebiliyor. Bu çift kanatlılık onun şiirini çok zenginleştiriyor.
Bir de Çamlıbel mahlası var. Doğaya olan sevgisinden dolayı bu ismi çok genç yaşta benimsediğini söylüyor. Hatta biyografisindeki bir dörtlükte coşkun sular gibi aştım bendimi, nasıl tarif etsem bilmem kendimi diyor. Bu sadece bir isim değil, sanki adeta bir kimlik beyanı gibi.
Kesinlikle. Mahlas seçimi bile çok bilinçli. Çamlıbel hem doğayla kurduğu o sınırsız coşkulu bağı ifade ediyor, hem de halk ozanlarının o dağlarla, bellerle, geçitlerle kurduğu destansı ilişkiye bir selam gönderiyor. Ozan, doğanın içinde ve onun bir parçasıdır. Bu mahlasla o geleneğe dahil olduğunu ilan ediyor adeta.
Şairin köklerini ve durduğu yeri anladık sanırım. Peki bu kökler onun şiirlerinde nasıl çiçek açıyor? Ben metinlere daldığımda sanki sürekli aynı duygusal coğrafyada gezindiğimi hissettim. En başta da o büyük, sarsıcı ve çoğu zaman karşılıksız kalan aşk teması var. Neredeyse her şiirde bir özlem, bir sitem, bir yakarışla karşılaşıyoruz.
Bu hem o bahsettiğimiz halk şiiri geleneğinin hem de modern lirik şiirin ana damarlarından biri. Şair bu ortak ve ebedi duygu havuzundan besleniyor ama bunu kendine has bir dille yapıyor.
Mesela Afet şiiri çok çarpıcı, dörtlük o kadar basit ve doğrudan ki, tükenmez gönlümde dert, hasretim sana hasret, sende yok mu merhamet, afetim oldun afet. Burada sevilen kadının adı hem bir sesleniş hem de yarattığı etkinin bir tanımı, kadının kendisi bir doğal afete dönüşmüş şairin dünyasında.
Çok güzel bir tespit. Evet, sevilen kişi hem bir yaşam kaynağı hem de bitmek bilmeyen bir acının nedeni. Bu ikilem aşk şiirinin temelidir zaten. Ama Çamlıbel bunu bir adım öteye taşıyor. özellikle anlatamadım şiirinde yaptığı şey çok anlamlı. Kendi acısını anlatırken Mecnun misali oldum bir çare, Kerem misali yandım bir çare diyor. Bu çok önemli bir hamle. Sadece çok acı çekiyorum demiyor. Kendi kişisel acısını alıp Mecnun ve Kerem gibi efsanevi aşıkların o evrensel, zamansız acı mirasına bağlıyor. Okura adeta şunu söylüyor. Benim bu küçük hikayem aslında o büyük ve kadim aşk anlatısının bir parçasıdır. Benim acım insanlığın ortak acısıdır. Böylece kendi derdini yüceltmiş ve evrenselleştirmiş oluyor.
Derlemede ilerledikçe, özellikle son tarihli şiirlerde temanın aşktan biraz kaydığını fark ettim. Başka bir duygu ağır basmaya başlıyor. Zamanın akışı, yaşlanma ve bir ömür muhasebesi. 31 Aralık 2022 tarihli Bir Yıl Daha Geçti Gitti Ömrümden şiiri, adı üstünde tam bir yıl sonu bilançosu gibi, Birer Birer Dökülüyor Ömür Yaprağı dizesiyle başlıyor ya da Yaşlanmışım Haberim Yok şiirinde, aynaya bakıp yüzümde derin çizgiler, yaşlanmışım haberim yok demesi. Çok dürüst ve filtresiz bir yüzleşme bu.
Bu geçicilik hissi hepimizin hissettiği evrensel bir duygu. Ama şairin dizelerinde bu felsefi bir düşünce olmaktan çıkıp son derece somut, bedensel bir deneyime dönüşüyor. Yüzdeki çizgiler, dökülen saçlar, ağrıyan dizler, yaşanan bir ömrün dökümünü yapıyor adeta. Şiirleri zamanın geçişini not alan birer günlük sayfası gibi. Özellikle Bilmiyorum şiirindeki o naif şaşkınlık çok etkileyici. Yaşım 18'den çıkmış 90'a, ne zaman geçti bu yılım bilmiyorum. Zamanın nasıl bu kadar hızlı ve fark ettirmeden geçtiğine dair o çocuksu hayreti çok güzel yakalamış.
Beni en çok şaşırtan ve belki de en özgün bulduğum yönü ise memleketi Büşürüm'le kurduğu ilişki oldu. Bu bildiğimiz türden bir ah köyüm nostaljisi değil, çok daha fazlası var. Büşürüm Rüyası adlı şiiri okuduğumda gerçekten ağzım açık kaldı. Rüyasında köyü, otobanları, Özçelik Hospitali adında bir hastanesi, üniversitesi, kültür merkezi, hatta yayaya çıkan teleferiği olan modern bir metropole dönüşmüş. Daha da ilginci, Büşürüm'den iki milletvekili çıkıyor ve biri başbakan oluyor. Bu bir rüya mı, bir dilek mi, yoksa bir manifesto mu, ne oluyor orada?
Bu şiir tek başına bir sosyal belge niteliğinde. Gurbetteki bir insanın memleketine dair kurduğu hayallerin ne kadar yaratıcı ve yapıcı olabileceğinin kanıtı. Dikkat ederseniz hayal ettiği şeyler lüks villalar ya da AVM'ler değil. Hayalleri toplumsal bir gelişim projesi gibi. Sağlık yani hastane, eğitim, üniversite, kültür, ulaşım. Bu toprağına duyduğu sevginin ne kadar derin ve somut olduğunu gösteriyor. Sadece keşke köyümde olsam demiyor. Keşke köyüm kalkınsa, köyümün insanları daha iyi yaşasa diyor. Bu pasif bir özlem değil, aktif bir hayal gücü. O toprağın potansiyeline olan inancını gösteriyor.
Sadece hayallerle de sınırlı değil, şiirlerinin birçoğunu doğrudan tanıdığı insanlara, dostlarına, hemşerilerine ithaf etmiş. Ahmet Doğan'a, Biz Dinleriz Rıza Dalga, Durmuşum gibi şiirler var. Bizim Yiğit Temsilciler şiirinde ise Yılmaz, Recai, Hasan, Mehmet gibi bir düzineden fazla isim sayıyor. Adeta mahallenin, beldenin bir portresini çiziyor. O insanlar için kendi isimlerinin bir şiirde ölümsüzleşmesi ne kadar değerli bir şeydir kim bilir.
İşte bu bizi halk ozanı geleneğinin en temel özelliklerinden birine geri götürüyor. Ozan, fil dişi kulesinde yaşayan, toplumdan kopuk bir sanatçı değildir. Tam tersine, topluluğun tam merkezindedir. O, topluluğun hafızasıdır, düğünlerinin neşesidir, cenazelerinin ağıdıdır. Bu şiirler, o isimleri anarak sosyal bağları güçlendiriyor, yerel figürleri onurlandırıyor ve bir biz bilinci yaratıyor. Şiir, insanlar arasında somut bir köprüye dönüşüyor. Bakın, biz bir bütünüz, aynı toprağın insanlarıyız ve birbirimizi unutmuyoruz diyor adeta.
Memleketine ve topluluğuna bu kadar sıkı sıkıya bağlı olması sanırım onun toplumsal meselelere olan duyarlılığını da açıklıyor. Çünkü derlemeyi incelerken fark ettim ki şairin dünyası sadece aşk, yaşlılık ve sıla özleminden ibaret değil. Kalemini çok daha keskin konular içinde kullanıyor. Yalaka gibi çok sert bir sistem eleştirisi de var. Ekrem İmamoğlu gibi doğrudan güncel siyasete dokunan bir metinde. Bu onun halk ozanı damarının ne kadar canlı olduğunun bir kanıtı değil mi?
Kesinlikle. Pir Sultan Abdal'dan Mazuni Şerif'e uzanan o ozanlık çizgisi sadece saz çalıp aşk şiiri söylemek değildir. Hatta belki de asıl işlevi o değildir. Asıl işlevi haksızlığa karşı ses çıkarmak, güce karşı gerçeği söylemektir. Çamlıbel bu şiirlerle o isyan ve eleştiri geleneğinin sadece tarih kitaplarında kalmadığını, bugün de bir ozanın toplumun vicdanı olmaya devam ettiğini gösteriyor. Onun için bu bir tercih değil, o geleneğin getirdiği bir sorumluluk. Kendi topluluğunun sorunlarına duyarlı olan birinin, ülkesinin sorunlarına da duyarlı olması kaçınılmazdır.
Şiirlerin dilime ve yapısına gelirsek, genel olarak çok sade, akıcı ve kolay anlaşılır bir üslup hakim. Bu şiirlere adeta bir türkü havası veriyor. Okurken bile zihninizde bir melodi canlanıyor. Ama bazen, örneğin Öfkem Cehennem gibi şiirinde o türkü ritmi aniden kırılıyor ve çok modern, neredeyse bir rap metni gibi bir öfke patlaması duyuluyor. Kafam Bugün Çok Bozuk, Öfkem Cehennem gibi dizesi bir halk ozanından çok büyük şehirde bunalmış bir insanın anlık çığlığı gibi. Bu formla nasıl bu kadar rahat oynayabiliyor?
Bu dil esnekliği onun ustalığını gösteriyor. Yapı genellikle hece ölçüsüne dayanıyor. Bu da şiirlere o bahsettiğiniz doğal ritmi ve müzikaliteyi veriyor. Aslan Saçlım Yosun Gözlüm gibi halk şiirinin klasik doğa imgelerini çok zarif kullanıyor. Ama sonra bir anda hiçbir edebi filtreye ihtiyaç duymadan, kafam bozuk diyerek en ham, en modern duygusunu olduğu gibi ortaya koyabiliyor. Bu onun dilinin yaşayan, nefes alan bir dil olduğunun kanıtı. Hem geleneğin zenginliğinden faydalanıyor, hem de günümüz insanının anlık patlamalarını ifade edebilecek kadar yalın ve doğrudan olabiliyor.
Derlemede beni en çok durduran, en çok düşündüren metin ise şiir formunda olmayan tek bir yazı oldu. Çocukluğum. Burada öksüz büyümenin hayatında yarattığı derin boşluğu, insanlarda arayıp bulamadığı vefayı, hayvan dostlarında, köpeklerinde, kedilerinde bulduğunu anlatıyor. Hatta psikolojiye de girip Doğan Cüceloğlu'nun İçimizdeki Çocuk kitabına atıfta bulunuyor. Bu bir şairin gardını tamamen indirdiği çok samimi ve savunmasız bir an. Şiir perdesini aralayıp doğrudan ruhunu bize açıyor gibiydi.
İşte o metin sadece koleksiyonun bir parçası değil. Bence o metin Nurettin Polat Çamlıbel'in tüm şiir külliyatını okumak için bir tür rozetta taşı, bir anahtar. O düz yazıyı okuduğunuzda daha önce konuştuğumuz afet şiirindeki o çaresiz yakarışın sadece romantik bir sitem olmadığını anlıyorsunuz. O yakarış aslında çocukluğundan beri gelen o derin vefa, güven ve sığınma arayışının bir yansıması. Şair, sevdiği kadında belki de hiç tam olarak sahip olamadığı o kayıtsız şartsız aidiyeti, o güvenli limanı arıyor. Öksüzlük hissi, şiirlerindeki o kronik yalnızlığı, birine tutunma ve sığınma arzusunu psikolojik bir zemine oturtuyor. Bu, şiirleri basit bir aşk anlatısından çıkarıp çok daha derin bir varoluşsal arayışa dönüştürüyor.
Vay canına! Bu gerçekten de her şeyi farklı bir ışıkta görmemizi sağlıyor. Peki, tüm bu konuştuklarımızı bir araya getirirsek ne görüyoruz? Nurettin Polat Çamlıbel'in dünyasında kısa ama yoğun bir yolculuk yaptık. Karşımızda kökleri yüzlerce yıllık halk geleneğinde olan ama dalları günümüzün en kişisel kaygılarına, şehirli yalnızlıklarına, siyasi öfkelerine uzanan bir ağaç var.
Kesinlikle. Onun sanatında en büyüleyici olan şey bu köprü kurma yeteneği. Köroğlu'nun destansı gür sesiyle Ümit Yaşar Oğuzcan'ın bireysel hüznünü birleştirmesi, memleketi büşürme duyduğu o çok yerel ve samimi sevgiyle evrensel gurbet hissini harmanlaması ve en önemlisi çocukluğun metninde gördüğümüz gibi en derin kişisel yarasını sanatının ana motivasyonuna dönüştürebilmesi. Şiirleri bu yüzden hem bir topluluk günlüğü hem de son derece kişisel bir anı defteri.
Sizin için bu derleme teknolojinin ve karmaşanın ortasında hala ne kadar yalın, samimi ve insani duygularla güçlü bir şiir yaratılabileceğini gösteren bir kanıt sunuyor.
Kesinlikle. Ve şairin toplumsal eleştiri damarı düşünüldüğünde bu sizin için üzerinde durulacak bir soru bırakıyor. Halk ozanı geleneği, tanımı gereği halkın sesi olmak ve güce karşı durmaktır. Pir Sultan Abdal bu yüzden derisini yüzdürdü, Mahsuni Şerif hapis yattı. Peki günümüzün modern bir halk ozanı, bugünün aşırı kutuplaşmış sosyal medya linçleriyle dolu dünyasında bu tarihsel rolü nasıl üstlenir? Güce karşı gerçeği söyleme geleneğini sürdürmek 21. yüzyılda ne anlama gelir ve ne gibi riskler barındırır? Bu Çamlıbel'in şiirlerinin bize sordurduğu en önemli sorulardan biri bence.